Ayrım 63.
Dipnot: Abdelgavat Lambert AGE sayfa 44 ve devamı. Türkiye kendisine yönelik yoğun tazyikler karşısında kararın tazminata ilişkin kısmını koşulsuz olarak 8 Ekim 2003 tarihine kadar ödeyeceğini Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Büyükelçi Numan Hazar aracılığıyla Strasbourg'da düzenlenen Avrupa Konseyi Daimi Delegeler Komitesi toplantısında Avrupa ülkelerine resmen bildirmiştir. Ancak yaklaşık bir ay gecikmenin ardından 2-12-2003 tarihi itibarıyla Avrupa Konseyi Delegeler Komitesi'ne sunmuş olduğu yargı yeri açısından fazla bir bağlayıcılığı bulunmayan emsal oluşturmama ve başvurucunun tazminata konu olan taşınmaz mülküne 2005 yılı sonu itibariyle sunulacak öneriler ışığında değerlendirilmek üzere dönebileceği biçimindeki öneriler 45 üyenin 30'u tarafından benimsenmiş ve tazminat tutarı Türkiye tarafından ödenerek bu konudaki tartışmalar şimdilik sona ermiş oldu. Kararların yerine getirilmesi bugün özellikle Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'ne de taşınmış ve burada Bakanlar Komitesi sert eleştirilerin odağı haline gelmiştir. Bu açıdan mahkeme kararlarının yerine getirilmesinin sağlanması, Bakanlar Komitesi'nin üzerinde daha hassasiyetle durduğu bir konu ve adeta onur ve itibar vesilesi olmuştur. Komite 2001 yılından bu yana kararların en kısa zamanda yerine getirilmesini sağlamak üzere çeşitli çalışmalarda bulunmaktadır. Muhtemelen yakın bir gelecekte ilgili devletleri kararlara karşı daha duyarlı kılacak ve en kısa zamanda sonuç alınmasını sağlayacak bir mekanizma ortaya konulacaktır. Diğer yandan bu konuda Bakanlar Komitesi'nden ziyade Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi de somut önerilerde bulunmuş ve 1546 sayı ve 2002 tarihli tavsiye kararı ile bunu yayımlamıştır. Dipnot: Abdelgavat Lambert AGE sayfa 46 ve devamı. Bu öneriler arasında sözleşmede değişikliklere gidilerek devletleri somut anlamda zorlayacak yaptırım tekniklerinin getirilmesi, gerektiğinde Bakanlar Komitesi'nde kararda yer verilen mahkumiyetin açıklığa kavuşturulması için mahkemeden açıklama isteyebilme yetkisinin tanınması, mahkeme kararlarının salt bildirici nitelikte olması yerine kararlarda ilgili otoritelerin somut olarak neler yapması, kişisel ve genel çerçevede ne gibi önlemlere başvurması gerektiğinin açık seçik gösterilmesi, ihlalin gereklerinin kişisel veya genel önlemler vesaire yerine getirilmesinde ortaya çıkan ihmallere, askıya almalara veya gecikmelere önceden belirlenen oranlarda temerrüt cezası ödettirilmesi, Bakanlar Komitesi'nin sözleşmenin 46. maddesindeki görevini yerine getirmesinde daha sert olmasını ve konsey statüsünün 8. maddesinde düzenlenen yetkiyi devreye koymasında daha siyasal cesaret göstermesi ve çeşitli uyarılara karşın kararı uygulamamakta adeta direnme noktasına gelen taraf devlete karşı Avrupa kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle konsey statüsünün 8. maddesinde yer verilen temsil haklarının askıya alınması veya üyelik durumunun geçici veya sürekli olarak kaldırılması önlemlerine ultime remede olarak başvurması ... gibi öneriler dikkat çekmektedir. Dipnot: Abdelgavat Lambert AGE sayfa 46-47. Nihayet belirtelim ki mahkeme kararlarının yerine getirilmesinin reddi, sözleşmenin başlı başına bir ihlalini oluşturur ve bu bağlamda ilgili devletin uluslararası sorumluluğunu gündeme getirir. Böyle bir ihlali de yaptırıma bağlamaya kanaatimizce AİHM yetkilidir. Sonuç yerine: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin geleceği ya da reformu reforme etmek. hak ve özgürlüklerin etkili bir biçimde korunmasını sağlamak için bunların yalnızca sayılmaları yeterli olamaz. Bundan daha da önemlisi, bu hak ve özgürlüklerin korunması mekanizmalarını güçlendirme amacına yönelik temel usul güvencelerine yer vermektir. Dipnot, Velü Ercek, AGE, sayfa 335. Bir uluslararası insan hakları belgesi ya da metni, düzenlediği hak ve özgürlüklerin ihlalini caydırmak suretiyle önleme, ihlal edene karşı bunu ödetme ve bir daha tekrarının önüne geçme ve tabir caizse terbiye, ıslah etme amaçlarını içeren bir yaptırım tekniğine yer vermemiş ve bu yaptırımı devreye koyacak bir yargısal mekanizma kuramamışsa, kuşkusuz gönülleri okşayabilir, duvarları süsleyebilirse de, boş ve platonik bir edebi metinden veya retorikten başka bir özelliğe sahip değildir. Hatta böyle bir belge ya da metin, insan haklarının erozyona uğratılmasına bile yol açabilir. Elbette insan haklarının korunmasına yönelik uluslararası mekanizmaların hiçbiri kusurdan yoksun değildir. Olması da en azından şimdilik beklenemez. Çünkü uluslararası koruma sistemleri, devletlerin ister istemez hassas ve kıskanç oldukları egemenlikleriyle devlet gücünün kötüye kullanımına karşı kişilerin korunması arasında hassas dengeyi sağlamak çabası içerisindedir. İnsan haklarının uluslararası alanda korunması ve ilerletilmesi ancak etkili yaptırımlarla ve bunu işletecek denetim cihazlarıyla gerçekleştirilebilir. Oysa bu anlamda uluslararası koruma mekanizmaları hem yeni hem iç hukuk düzenlerindeki gibi etkin ve maddi yaptırımlar işletebilmesinden uzak, hem de eksik veya zayıf bile olsalar henüz yaygınlık kazanabilmiş değildir. Bu alanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi birçok açıdan seçkin bir konuma sahiptir. Sözleşme, insan haklarının korunmasında uluslararası hukukun bugüne kadarki en başarılı sistemi olmak yanında, uluslararası yargılama prosedürleri içerisinde en ileri bir sistem olmak özelliğine sahiptir. Gerçekten de yargı tarihinde insan haklarının korunması ve geliştirilmesinde özgün bir model olarak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile karşılaştırılabilir bir örnek bulunmamaktadır. Dipnot, Badinter, AGM, sayfa 103, Smith, AGE, sayfa 165. Sözleşme, uluslararası alanda başka örneği bulunmayan etkili bir koruma mekanizması kurmuştur. Erdoğan, Anayasal Demokrasi, sayfa 155. Sözleşmenin en göze çarpan ve pek çok sözleşmeden ayıran yanı, kişisel başvuru mekanizmasına otomatik olarak ve etkili bir yaptırım dahilinde yer vermiş olmasıdır. Bir bakıma uluslararası hukukun yüz akı ve türünün bugüne kadarki tek örneğidir. Bu açıdan da sözleşme, uluslararası hukukta ve insan haklarının uluslararası korunmasında önemli bir dönüm noktasıdır. Landmark. Kişisel başvuru yolu, sözleşme ile getirilen koruma sisteminin adeta omurgasıdır. Bu başvuru yolu olmaksızın, sözleşme ile kurulan güvence mekanizması ve Avrupa kamu düzeni fikri hiçbir anlam ifade etmez. Özellikle devlet başvurularının siyasal nedenlere bağlı olarak yeterince işletilememesi de düşünüldüğünde, kişisel başvuru mekanizmasının denetim sisteminin kilit kurumunu oluşturduğu açıktır. Artık sözleşme ile kişisel başvuru, kişisel başvuruyla da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi özdeşleşmiştir. Avrupa'nın doğu ve merkezinde yer alan ve farklı ideolojik kimlikleri nedeniyle de sözleşme sistemi dışında kalan demir perde ülkeleri, Le Rideau de Fer, 80'li yılların sonlarına doğru gerçekleştirmiş oldukları büyük dönüşümlerin ardından Avrupa Konseyi üyeliğine alınmışlar ve dolayısıyla da sözleşmenin tarafı olmuşlardır. Böylece başlangıçta 10 Batı Avrupa devleti tarafından kurulan Avrupa İnsan Hakları Koruma Sistemi, bugün 45 devlet ve yaklaşık 800 milyon nüfusa hitap eden insan hakları Pan-Avrupa sistemi haline almıştır. Sözleşmeyle kurulan denetim sisteminin yargı organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, bugün insan hakları, hukukun üstünlüğü, çoğulcu demokrasinin sözcüsü ve ilkelerinin belirleyicisi, bunları ulusal niteliklerden arındırarak Pan-Avrupa içeriği kazandırma misyonu üstlenmiş, resmi söylemlere de taşındığı biçimiyle insan hakları alanında Avrupa Anayasa Mahkemesi sıfatını taşıyan bir birimdir. Mahkeme, insan haklarının uluslararası korunmasında ve ilerletilmesinde önemli bir paya sahiptir. Kararlarının ulusal anayasal düzenler üzerinde önemli yansımaları ve etkileri bulunmaktadır. Birçok durumda taraf devletler, mahkeme kararlarının ışığında, başta anayasa olmak üzere iç hukuklarında esaslı değişikliklere gitmişlerdir. Bugün hazırlık süreci tamamlanarak Avrupa kamuoyunun tartışmasına açılan Avrupa Anayasası'nın da ortaya çıkışında önemli bir paya sahiptir. Böylece ortak hak ve özgürlükler hukuku ile şekillenen Avrupa Anayasa Patrimuanı'nın ilkeleri Strasbourg Mahkemesi ile atılmaktadır. Dipnot İÖ Kaboğlu Yargıç Demokrasi ve Egemenlik Taslak Metin İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi ve Adli Yargı Sempozyumu 26-27 Eylül 2003 Ankara http://www.yargitay.gov.tr/aihm/ibrahim-kaboğlu.html (08.03.2004). Mahkeme 11. protokol öncesi verdiği kararlarla uzun yıllar önemsenmeyen, devletlerin iç hukuklarına hapsedilen hak ve özgürlükleri koruma işlevinde önemli bir sınavı başararak uluslararası alanda özgün ve saygın bir kimlik kazanmıştır. Bunun sonucu olarak da insan hakları alanında Avrupa İnsan Hakları Anayasa Mahkemesi nitelemesi artık tabu olmaktan, çekingen bir biçimde dillendirilmekten ve akademik çevrede birkaç bilim adamının satır aralarına sıkıştırılmış sözcükler olmaktan çıkarak resmi ağızların söylemlerine taşınmıştır. Dipnot J.F. Flaus La Cour européenne des droits de l'homme est-elle une cour constitutionnelle? La Convention européenne des droits de l'homme, développement récent et nouveau défi. Éditeur J.F. Flaus, M. de Salvia, Brüland, Bruxelles, 1997, sayfa 72'den 43'e, 69'dan 92'ye. Madem ki Strasbourg organlarında sözleşme için anayasal nitelikte belge nitelemesi yapılmaktadır, o halde Strasbourg Mahkemesi bir anayasa mahkemesinin işlevlerini yerine getirebilir mi? Bu soruya AİHM'nin cevabı evet biçimindedir. Bakınız Çağlar AGE sayfa 25. Artık Strasbourg yargı sistemi biçimsel anlamıyla olmasa da maddi anlamda bir çeşit anayasa yargılaması yapan bir organ kimliğine bürünmüştür. Dolayısıyla da sözleşmenin tarafını oluşturan devletlerin yasa yapımı işlevine, ulusal anayasa mahkemelerinden sonra bir de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi katılmıştır. Çünkü artık bir yasa AİHM karşısında ancak sözleşmeye uygun olmak kaydıyla Avrupa İnsan Hakları hukukunda geçerli olarak kabul edilmektedir. Mahkeme, sözleşmeye taraf devletlerin insan onuru, hukukun üstünlüğü, çoğulcu demokrasi gibi ortak değerleri göz önünde bulundurarak ve insan haklarına derinlik ve genişlik kazandıracak bir şekilde yorumlamak suretiyle, sadece Avrupa'da değil, bütün dünyada insan haklarının ana referansı haline gelmeyi başarmıştır. Dipnot, Erdoğan, Küreselleşme, Hukuk ve Türkiye, sayfa 59. Başta Avrupa Topluluklar Adalet Divanı ve Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, Afrika İnsan ve Halkların Hakları Komisyonu gibi denetim organları yanı sıra Hindistan, Kanada, Kuzey Afrika Cumhuriyeti, Jamaika, Zimbabwe, Nijerya, Moritanya gibi Avrupa dışında birçok ulusal düzeyde yüksek yargı organının kararlarında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göndermelerde bulunulduğu görülmektedir. Böylece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi jurisprudansı bir anlamda insan hakları ortak hukuku, postmodern hukuk devleti ve insan hakları uluslararası kamu düzeni anlayışının giderek benimsenmesine ve küreselleşmenin de etkisiyle insan haklarının zaten doğasında var olan evrensel kimliği ile buluşmasına önemli katkılar sunmaktadır. Denetim sistemi 80'li yıllara gelindiğinde artan iş yükünü karşılayamaz olmuş ve kişisel başvuruların artık makul sayılamayacak sürelerde karara bağlanması sorunu ortaya çıkmıştır. Sözleşme organlarının başvuru yüküyle boğulma noktasına gelmesi, denetim sisteminin hak ve özgürlükleri korumadaki başarısı olarak değerlendirilebilirse de, başka bir açıdan yaklaşıldığında sözleşmenin başarısızlığına da bağlamak mümkündür. Dipnot, Badinter AGM, sayfa 103, aynı yazar, Propos introductif, Saint-Quentin anniversaire de la Convention européenne des droits de l'homme, sayfa 24. Denilebilir ki eğer bu derece başvuru yüküyle karşılaşılır bir duruma gelinmişse, sözleşmenin ulusal hukuk düzenlerinde yeterince uygulama alanı bulamadığı, taraf devletlerin sözleşme ile belirlenen standartlarla idari uygulamalarını, mevzuatlarını gerektiği üzere uyumlaştıramadıkları, mahkeme içtihatlarının ulusal otoriteler ve özellikle yargı organlarında yeterli düzeyde dikkate alınmasının sağlanamadığı ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla insan haklarının korunmasında sözleşmenin 11 nolu protokol öncesinde görece bir başarısından söz edilebilirse de, başvuru sayısındaki artışı sözleşmenin denetim sisteminin başarısına bağlamak pek tatmin edici gelmemektedir. Dipnot, Gute AGM, sayfa 153-154, Deco, La Convention dans l'Europe d'aujourd'hui, Enjeu et Limit, sayfa 134. İşte 1-11-1998 tarihinde yürürlüğe giren 11 nolu protokol, Strasbourg koruma sistemini yeniden yapılandırmış, yarım zamanlı ve belirli dönemlere özgü çalışma esasına dayalı komisyon ve mahkemeyi birleştirerek tam zamanlı bir mahkeme haline getirmiştir. 11 nolu protokolün kendinden önceki denetim sistemine göre önemli yenilikler getirdiği açıktır. Denetim organlarının birleştirilmesi ve tam zamanlı gerçek yargısal kimlikli bir mahkemenin getirilmesi ve usul ekonomisine gidilerek yargılamanın sadeleştirilmesi ve hız kazandırılması, kişisel başvuru yolunun sözleşmenin tarafı olmanın zorunlu bir sonucu olarak kabul edilmesi gibi yeniliklerin, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi bakımından yararları tartışmasızdır. Ancak tüm hesaplamalar ve denetim sistemindeki yeniden yapılandırmalar, Berlin Duvarı'nın yıkılışı öncesi Avrupa'sına yöneliktir. Gerçekten de denetim cihazını yeniden yapılandıran 11 nolu protokolün temelleri 1986 yılında Neuchâtel Kolegyumunda atılmış ve o tarihten sonra tartışmaya açılmıştı. Dipnot, M. Stefan Treschel, daha o tarihlerde mevcut denetim sisteminin büyük bir kriz içerisinde bulunduğunu, başvuruları süresi içerisinde karara bağlamaktan uzak bir yapı sergilediğini, gelecekte bu haliyle sözleşmede güvence altına alınan hakların gereğince korunamaması gibi bir risk içerdiğini ve bu nedenle de yeniden yapılandırılmasının zorunlu olduğunu vurgulamaktaydı. Treschel, Vers une fusion des organes de contrôle à la recherche d'une sortie de l'impasse, Sayfa 13. Asıl sorun da burada yatmaktaydı. Çünkü 11 no'lu protokol Avrupa Konseyi'nin 1989 öncesi kompozisyonu içerisinde ortaya çıkan sorunlara göre düzenlenmiş. Dolayısıyla da Berlin Duvarı'nın yıkılışını müteakip, Orta ve Doğu Avrupa'nın halk demokrasilerinin konsey üyeliğine geçişi ve sözleşmenin doğrudan tarafı oluşlarıyla şekillenen yeni Avrupa siyasal coğrafyası düşünülmemiş ve hesaba katılmamıştı. Yani daha Berlin Duvarı'nın yıkılışı öncesinden demokrasi cephesinin nüfusu ve siyasal kimliğini yansıtan 11 no'lu protokol elbisesi henüz doğmadan biçilmişti. Doğum zamanı yaklaştıkça aslında sağlığı konusunda derin tartışmalar çoktan başlamıştı bile. Kimileri bunun ölü doğum olacağını, kimileri küvezde yaşamını sürdürmek durumunda kalacağını ve pek fazla ömrünün olamayacağını dile getirmişlerdi. Özellikle sözleşmeye taraf devlet sayısının ikiye katlanacağı, mahkemenin 350 milyon nüfus yerine 800 milyon nüfusun başvurularına muhatap olacağı, zaten mevcut haliyle bile çökme sinyalleri veren denetim sisteminin yeni üyelerden gelecek başvurularla birlikte kilitleneceği ve bunun da 11 no'lu protokolle ortaya konulacak olan yeniden yapılandırmanın iflası anlamına geleceği yönünde endişeler çeşitli vesilelerle dile getirilmişti. İşte protokolün hazırlanması ve son şeklinin verilerek imzaya açılması sürecindeki tartışmaların önemli bir kısmı buradan kaynaklanmaktaydı. Dipnot, Deco, La Convention dans l'Europe d'aujourd'hui, enjeux et limites, sayfa 134, Badinter, Du protocole numéro 11 au protocole numéro 12, sayfa 109-111. Diğer yandan mahkemeye yeni üyelerin girmesi sonucu farklı demokrasi standartlarıyla birlikte mahkemenin de içtihadi yapısında değişimlerin yaşanabileceği yönünde endişeler de ifade edilmiştir. Yeni üyelerle birlikte denetim sisteminin özgün yapısından tamamen uzaklaşmak durumunda kalabileceği, mevcut sorunlara yepyeni sorunlar ekleyeceği, bu nedenle sözleşme üyeliğine daha sonra alınmalarının sağlıklı olabileceği yönündeki düşünceler hemen hemen hiç dikkate alınmamıştır. Eleştirilere bir anlamda kulak tıkanmış, tartışmalar da bir anlamda sağırlar diyaloğuna dönüşmüştü.